Dünyaya yeni gelmiş bir yavru güçsüz ve çaresizdir. Çevresindeki tehlikelerden tümüyle habersizdir. Kendisini koruyacak bir güce muhtaçtır. Beslenebilmek, güçlenebilmek ve hayatta kalabilmek için. Tek başına yaşam şansı neredeyse yoktur. Ancak doğduğu andan itibaren yanında hep annesi olacaktır. Annesi onu tehlikelerden koruyacak, besleyecek ve gerekirse kendi hayatını onun için feda edecektir. Bu filmde Allah'ın canlılara ilham ettiği mucizevi bir duyguyu, yavru sevgisini, anne şefkatini ve canlıların yavruları için yaptıkları fedakarlıkları inceleyeceğiz ve yeryüzündeki en büyük yaratılış mucizelerinden birine tanık olacağız. Yeryüzünün en özverili anne babaları arasında kuşların özel bir yeri vardır. Anne ve baba kuş yumurtadan çıkan yavruları için hiç durmaksızın çalışır. Bazı kuş türleri yavrularına 24 saat aralıksız yiyecek getirir. Yavruların tek işi ağızlarını açarak anne babalarının getireceği yiyeceği beklemektir. Hayatta kalmak için anne babalarının şefkat ve özverisine muhtaçtırlar. Yalnız başına bir yavru kuş içinse ölüm kaçınılmazdır. Dalgıç kuşları da kendilerini yavrularına adar. Küçük bir şelalenin arkasına yaptığı yuva, gözlerden uzak ve güvenlidir. Anne ve baba, yavrular için hiç yorulmadan yiyecek toplar. Ve her 10 dakikada bir yuvaya yiyecek getirirler. Bu canlılar insan değil, birer kuştur. Ve bu hayvanlardan yapmaları beklenen hareket, yalnızca kendilerini düşünmeleri ve kendi karınlarını doyurmalarıdır. Ancak bunun tam tersi gerçekleşir. Kendilerini değil, yalnızca yavrularını düşünürler ve kendilerini yavrularına adarlar. Thank you. birçok canlı türü yavruları için çok daha büyük fedakarlıklar yapabilir. Anne zebra, yavrusunu korumak için ölümü göze alır. Bir saldırı karşısında anne zebra kendini yavrusuyla saldırganlar arasında siper eder. Yavrudan çok daha hızlı koşabildiği halde, özellikle yavrusundan daha yavaş koşar. Böylece yırtıcı hayvanların onlara yetişmesi halinde yavru kurtulacak ve kendisi ölecektir. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Ve kimi zaman bazı canlılar bu tehlikeli oyunu kaybederler. Burası Kuzey Avrupa sahilleri. Galamos isimli deniz kuşları yuvalarını burada, sahil şeridi boyunca uzanan yüksek kayalıklara yapar. Ağustos ayı geldiğinde yavru kuşlar ilk uçuş denemelerini yapar ve denize doğru uçmaya çalışırlar. Bu zor bir denemedir. Çünkü deniz, kayalıklardan yaklaşık 1 kilometre uzaktadır. Ve yuva oldukça yüksektedir. Sonunda ilk yavru kendini yuvadan aşağı, boşluğa bırakır. Kendine refakat eden yetişkin kuşların eşliğinde denize doğru süzülür. İlk uçuş denemesi başarıyla tamamlanır. Onu diğer yavrular izler. Bu çok tehlikeli bir uçuştur ve yavrunun güvenliği için bu uçuşun denizde sonlanması şarttır. Çünkü sahilde pusuda beklemekte olan tilkiler vardır. Bu uçuş denemelerinden birinde yavru kuşlardan biri denize ulaşamaz ve sahile mecburi iniş yapar. İzlediğiniz gibi annesi onu yalnız bırakmaz. Anne kuş, bütün gücüyle yavruyu denize koşması için yönlendirmeye çalışır. Çünkü tilkiler onları fark etmiştir. Anne yavruyu sürekli denize doğru iter. Bir taraftan da kanatlarını çırparak yaklaşan tehlikenin dikkatini kendisine çekmeye çalışır. Tilkilerin yavruya yetişmesi an meselesidir. Anne yavrusuna zaman kazandırmak ve onu kurtarmak için benzersiz bir fedakarlık örneği gösterir ve kendini tilkilerin önüne atar. Yavrusunu kurtarabilmek için kendi hayatını feda eder. Arkasında olup biten olaylardan habersiz olan yavru denize ulaşmayı başarır. Yavru kuş annesini çağırır. Yalnız başına hayatta kalması imkansızdır. Ve çağrısına diğer yetişkin kuşlar cevap verir. Onu kendi yavrularının arasına kabul ederler. Bir hayvanın bu şekilde vicdanlı ve özverili bir harekette bulunmasının ve kendi yaşamını yavrusu için feda etmesinin tek bir açıklaması vardır. Bu canlıyı Allah yaratmıştır. Ve yavrusunu korumak için gösterdiği fedakarlığı da kendisine Allah ilham etmiştir. Bu aile birbirine çok bağlı üyelerden oluşur. Anne çita ve yavruları. Anne çita yavrularını yetiştirdiği dönem boyunca çok büyük fedakarlıklarda bulunur. Onları besleyebilmek için çoğu zaman aç kalır ve kilosunun yaklaşık olarak yarısını kaybeder. Hatta gerekirse kendi hayatını yavruları için feda eder. Bir aslan, yavrular için büyük bir tehlikedir. Ve anne çita hiç düşünmeden kendini aslanın önüne atar. Hayatını tehlikeye atarak aslanın dikkatini kendine çeker ve yavrularına kaçmaları için zaman kazandırır. Hayvan, evrim teorisini savunanların iddia ettikleri gibi tesadüfen var olmuş ve yalnızca hayatta kalmayı düşünen bencil bir yaratık olsaydı, ondan yapması beklenen yavrularını bırakıp kaçması olurdu. Ancak çita bunu yapmaz. Kendini aslanın önüne atar ve gerekirse yaşamını feda eder. Şüphesiz anne çitaya bu fedakarlık duygusunu veren Allah'tır. Antarktika. 6 ay kış mevsiminin yaşandığı dünyanın en soğuk bölgesi. Böyle zorlu bir ortamda yavru sahibi olmak tahmin edilemeyecek kadar büyük bir fedakarlık ister. Ve canlılar dünyasının en fedakar anne babalarından biri de burada yaşar. Penguenler. Bu penguenler büyük bir buluşmanın gerçekleşeceği yere gidiyor. Yolculukları haftalar sürecek. Kat etmeleri gereken mesafe 100 kilometreden fazla. Bu yüzden bazen yürüyerek, bazen de gövdeleri üzerinde kayarak yol alırlar. Hepsi mucizevi bir şekilde aynı noktaya doğru yürür. Bu yolculuğun sonunda şaşırtıcı bir şekilde binlerce penguen belirli bir noktada buluşacaklar. Ve bu buluşmanın çok önemli bir amacı var. Çünkü büyük buluşmanın gerçekleşeceği bölge aynı zamanda penguenlerin yavrularını dünyaya getirecekleri yerdir. Bu zahmetli yolculuk, penguenlerin yavruları için yaptığı fedakarlıkların ve göğüsledikleri zorlukların yalnızca başlangıcıdır. Esas zorluk, dişiler yumurtladıktan sonra başlayacaktır. Çünkü dişi penguen, yumurtladıktan kısa bir süre sonra kış bastırır. Kış aylarında ısı -50 dereceye düşer. Rüzgar saatte 100 kilometre hızla buz ve kar savurur. Dişi penguenler yumurtaları erkeklere bırakarak denize dönerler. Yumurtaya bakma görevini fedakar erkekler üstlenir. Erkek penguen, yumurtayı buzdan korumak için ayaklarının üstünde taşır. Kalın tüyleri yumurtayı soğuktan korur. Yumurta buzun üzerine düşerse hemen donacaktır. Bu yüzden erkek penguenler izlediğiniz gibi hep çok dikkatli hareket eder. Yapılan fedakarlık insanın hayal gücünü dahi aşar. Penguen tam 4 ay boyunca hiç beslenmez. Yumurtayı bir an bile yere bırakmaz ve hep ayakta durur. Penguenler dondurucu rüzgardan korunmak için birbirlerine iyice sokularak daireler oluştururlar. 4 ay süren kış boyunca bütün yapabildikleri sabretmektir. Dört zorlu ayın sonunda tekrar bahar gelir. Yumurtalar çatlamış ve minik penguen yavruları dünyaya gözlerini açmıştır. Onları soğuktan koruyacak yağ tabakaları henüz oluşmadığı için hala babalarının ayaklarının üzerindedirler. Yavrunun ilk besini babasının onun için kursağında sakladığı süttür. Baba penguen 4 ay boyunca aç kaldığı halde eşsiz bir fedakarlıkta bulunmuş ve kursağındaki besini yemeyerek yavrusu için saklamıştır. Tam bu dönemde dişiler açık denizden kıyıya dönerler. Onlar da bu 4 ay boyunca boş durmamış, sürekli avlanarak yumurtadan çıkacak yavruları için kursaklarında besin depolamışlardır. Dişiler gelir gelmez 4 aydır aç bekleyen erkek penguenler avlanmak için denize koşarlar. Erkek penguen karnını doyurur doyurmaz yuvasına döner ve anne penguenle birlikte yavrusunu beslemeye devam eder. Kısa bir süre sonra yavru penguenler gelişir ve fedakar babalarıyla birlikte gezintiye çıkabilecek boya ulaşırlar. Baba penguen yavrusu için 4 ay boyunca hiçbir şey yemez. Yumurtayı bir an olsun yere bırakmadan kesintisiz ayakta bekler. Ortada benzersiz bir fedakarlık örneği bulunmaktadır. Ve bu fedakarlık örneğini gösterenler birer hayvandır. İnsanlar arasında sıkıntılarla karşılaştıklarında çocuklarını terk eden vicdansız karakterde bireylere rastlanırken ve birçok çocuk sokaklarda yaşamaya mahkum edilmişken, penguenler yeryüzündeki en zor şartlar altında dahi yavrularını terk etmezler. Evrim teorisini savunan ve yaratılışı inkar edenler bir hayvanın yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü savunurlar. Bu durumda bir penguenin 4 ay boyunca açlığa ve soğuğa karşı savaşmasını hiçbir şekilde açıklayamazlar. Peki bu canlılara böylesine büyük bir fedakarlığı ilham eden kimdir? Bu sorunun yine tek bir cevabı vardır. yavruları için yaptıkları benzersiz fedakarlıkları da onlara Allah ilham etmektedir. Allah bir Kur'an ayetinde canlılar üzerindeki hakimiyetini şöyle bildirmiştir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Yavrular için yapılan fedakarlıklar, dünyanın en soğuk bölgelerinden en sıcak bölgelerine kadar her yerde görülür. Burası Tayland ormanları. Burada dünyaya gelen yavru leylekler için en büyük problem kavurucu sıcaktır. Bu yüzden yetişkin leylekler yavrularına gagalarının içinde su getirirler. Ve bu suyu henüz tüyleri çıkmamış yavrularının üzerine boşaltırlar. Bu soğuk duş yavruları biraz olsun rahatlatır. Yavruların bu soğuk duşun yanında mutlaka gölgeye de ihtiyaçları vardır. Ve anne babaları ihtiyaçları olan gölgeyi onlara sağlar. Kanatlarını açarak kızgın güneşe kendilerini siper ederler. Leylekler yavrularına gösterdikleri özen, bağlılık ve fedakarlıkla yeryüzünün en örnek anne babalarından biridir. Birçok ördek türü yavrularını kanatlarının içinde taşır. Anne karaya çıktığında yavrular içinde iniş vakti gelmiştir. Anne birkaç küçük rötuş yaparak yuvayı yavruların rahat edeceği şekilde düzenler. Bu esnada babaları onlar için yiyecek toplamaktadır. Yuvaya dönen baba ördek yavruları özenle besler. Karnı doyan yavru tekrar kendisi için en güvenli yere sığınır. Annesinin kanatlarının altına. Anneleri tarafından yakın koruma altına alınan başka canlılar da vardır. Üstelik çok daha yakın bir koruma. Şimdi bu yakın ve mükemmel korumayı görmek için Afrika kıtasına bir yolculuk yapalım. Nil Nehri'ne. Bu sularda Nil timsahları yaşar. Timsahlar yeryüzünün en yırtıcı hayvanlarından biridir. Ancak aynı zamanda dünyanın en şefkatli anneleri arasında yine bu canlılar yer alır. Dişi timsah yumurtalarını nehir kıyısındaki kumların içine gömer. Yumurtaların çatlama zamanı geldiğinde kumu özenle kazmaya başlar. Yumurtalara zarar vermemek için son derece dikkatlidir. Yumurtalar üzerlerindeki toprak kalkar kalkmaz çatlamaya başlar. Ve minik timsah yavruları ortaya çıkar. Bu arada çok şaşırtıcı bir olay olur. Anne timsah keskin dişlerini aralar, devasa ağzını açar ve yavrusunu ağzının içine alır. Bu olayı ilk gören bilim adamları timsahın yavrularını yediğini zannetmişlerdir. Oysa gerçek çok farklıdır. Yavrular için sahildeki en güvenli yer annelerinin ağzının içidir. Anne çok hassas ve şefkatli bir şekilde bütün yavruları teker teker ağzının içine alır. Yumurtadan çıkan timsahlar annenin ağzına girebilmek için adeta yalvarırlar. Timsah henüz kırılmayan yumurtaları da ağzına alır ve yalnızca kabuklarını çatlatacak kadar hafifçe sıkar. Bu jilet gibi keskin dişler bir bufaloyu ya da bir geyiği parçalayabilir. Timsah avını ısırdığı zaman dişlerin uyguladığı basınç muazzam boyutlara çıkar. Ancak yavrularını ağzına alırken o kadar hassas ve dikkatli davranır ki yavrular bu keskin dişlerden hiçbir zarar görmezler. Anne ağzını tamamen yavrularıyla doldurduktan sonra nehre döner. Daha önce belirlediği sığ ve güvenli bir koya gelir. Sonra dikkatli bir şekilde çenesini açar ve ağzını sallar. Yavruları ve henüz kırılmış yumurtaları nazikçe suya bırakır. Ve su bir anda minik timsah yavrularıyla dolar. Timsah gibi yırtıcı ve vahşi bir hayvan yumurtlama zamanı geldiğinde Allah'ın ilhamıyla yavrularına karşı şefkatli ve merhametli bir anne haline dönüşür. Yavrular artık her an annelerinin yakın koruması altındadır. Aynı günlerde timsah yuvasının yakınlarında toprağın altında bir hareketlilik yaşanır. Kumun altındaki kaplumbağa yumurtaları çatlar ve minik kaplumbağa yavruları yavaş yavaş yüzeye çıkar. Bu minik canlılar tehlikelere karşı tamamen korumasızdır. Yaşamak için bir an önce suya girmek zorundadırlar. Ve mucizevi bir şekilde doğar doğmaz suya koşarlar. Yollarının üzerinde dev timsahlar vardır. Timsahlar yavrulara hiçbir zarar vermez. Kaplumbağa yavrusu bu dev canavarın yanından güvenle geçer. İzlediğiniz bu yavru kaplumbağa yolunu kaybetmiş. Ve bir anda kıyıda güneşlenen ve kendinden binlerce kat büyük olan aç bir timsahla karşı karşıya kalır. Timsah yavruyu fark eder. İlk bakışta yavrunun yaşama şansı yok gibidir. Timsah birden ağzını açar ve yavru kaplumbağayı keskin dişlerinin arasına alır. Ancak amacı onu yemek değildir. Timsah ağzının içinde ters dönen yavruyu şefkatle düz hale getirir. Ve timsah şaşırtıcı bir şekilde yolunu kaybetmiş ve suya ulaşamamış yavru kaplumbağayı suyun içine taşır. Allah'ın bu yırtıcı hayvana ilham ettiği şefkat duygusu yalnızca kendi yavrularının değil, minik bir kaplumbağa yavrusunun da hayatını kurtarır. Yeryüzündeki her canlıyı Allah yaratmıştır ve her canlı kendilerini yaratan Allah'ın takdir ettiği şekilde hareket eder. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Anne ve yavru arasındaki bağ en güzel örnek yunuslarda görülür. Anne, yavrusunu her türlü tehlikeye karşı eğitir. Ve bu eğitim sırasında istemese de yavrusuna karşı sertleşmek zorunda kalır. İşte bir tekneyle yarış yapan genç yunuslar. Genç yunuslardan bir tanesi farkında olmadan tekneye çok yaklaşır. Teknenin pervanesi ya da gövdesi onu ciddi bir şekilde yaralayabilir. Bu tehlikeli oyunu fark eden anne yunus hemen yavrusunun yanına gelir ve yavrusunu deniz zeminine iter. Kızgın anne burnuyla yavrunun vücuduna yüksek frekanslı ses dalgaları verir. Bu dalgalar hem annenin kızgın olduğunu gösterir hem de az da olsa yavru yunusun canını acıtır. Yavru son derece üzgündür. Anne bu şiddetli azardan sonra yavrusuyla birlikte yüzmeye başlar. Ve şefkatli bir şekilde yüzgecini yavrusunun yüzgecine sürter. Bu yunus dilinde el ele tutuşmak anlamına gelir. Bu hareketle yavruya hala onu sevdiğini gösterir. Allah'ın ilmi her canlıyı, her yeri ve her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Onun ilmi olmaksızın hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Bilindiği gibi Darwin'in evrim teorisi yeryüzündeki canlıların kör tesadüfler sonucunda meydana geldiklerini savunur. Evrim teorisi aynı zamanda canlılar arasında kıyasıya bir yaşam kavgası olduğunu da iddia eder. Teoriye göre bu kavgada güçlü olanlar kazanır ve güçsüz olanlar ezilerek yok olurlar. Evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin, teorisinin temeli olan doğal seleksiyon kavramını söz konusu yaşam mücadelesi düşüncesine dayandırmıştı. Ancak 19. yüzyılda yaşayan ve doğayı gözlemleme imkanı çok sınırlı olan Darwin, büyük bir yanılgı içindeydi. Günümüzde doğal seleksiyonun hiçbir şekilde evrimleştirici gücü bulunmadığı, ayrıca doğada Darwin'in iddia ettiği gibi acımasız bir savaş olmadığı anlaşılmıştır. Güçsüz bireylerin çoğu daha güçlü bireyler tarafından korunup kollanmakta ve farklı türler birbirlerine yardım etmektedir. Bu filmde de izlediğiniz gibi doğadaki en güçsüz ve çaresiz varlıklar olan yavrular, anne babaları tarafından canları bağısına savunulur. Modern bilim karşısında yıkılmış bulunan evrim teorisi, dünyadaki bu gerçeklerin gözlemlenmesiyle bir kez daha çökmüştür. Türkiye'nin önde gelen evrimcilerinden Profesör Doktor Cemal Yıldırım, evrim teorisini savunmak için yazdığı bir kitapta, yavru sevgisinin kör tesadüfler ve doğal seleksiyonla açıklanamayacağını üstü kapalı bir şekilde şöyle itiraf eder.
Annenin yavru sevgisini hiçbir ruhsal öge içermeyen kör bir düzenekle doğal seleksiyonla açıklamaya olanak var mıdır? Biyologların, bu arada Darwincilerin bu tür sorulara doyurucu yanıt verdiklerini söylemek güçtür kuşkusuz.
Doğada salt, acımasız bir yaşam mücadelesi olduğu fikri, bilimsel olmamasına rağmen evrimciler tarafından körü körüne savunulmuş, dahası bazıları bu fikri insan yaşamına da uyarlamaya kalkmıştır. Dinin getirdiği sevgi, şefkat ve merhamet gibi ahlaki kavramlardan yoksun olan bu kişiler, güçsüz, sakat ve hasta insanların doğal seleksiyon gereğince yok olmaya mahkum olduklarını ve yaşam haklarının bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu fikrin tarihteki en önde gelen savunucusu, Darwinizmin Almanya'daki en önemli taraftarı olan Ernst Haeckel'dir. Haeckel, Wonders of Life adlı kitabında sakat doğan bebeklerin hiç vakit yitirilmeden öldürülmesini savunur. Sadece sakat doğan bebeklerin değil, toplumun sözde evrimine engel olan tüm hasta ve sakat insanların evrim yasaları gereğince ayıklanmasını ister. Haeckel kitabında şu satırlara yer verir.
İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin akıl hastaları, cüzdanlılar, kanser hastaları yapay olarak hayatta tutulmakta ama bu kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir. Bu kötülüklerden kurtulabilmek için yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir.
Aber Deutschland wird bestehen. Wir werden es erben, aber Deutschland muss leben. Jetzt muss ich.
Haeckel'in bu acımasız fikirleri Nazi Almanya'sında Hitler tarafından benimsenmiş ve on binlerce masum insan sakat veya hasta oldukları ve sözde Alman ırkının evrimine engel oldukları gerekçesiyle katledilmişlerdir. İzlediğiniz mezarlar, Naziler tarafından evrime aykırı oldukları gerekçesiyle katledilmiş insanlara aittir. Haeckel'den yaklaşık 100 yıl sonra, Türkiye'nin önde gelen Darwinistlerinden biri olan Profesör Ali Demirsoy da şaşırtıcı bir şekilde aynı fikri savunur. Demirsoy, evrimci biyologların anne rahmindeki bebekleri genetik olarak incelemeleri ve mahsurlu gördükleri bebekleri doğumuna izin vermeden anne rahminde öldürmeleri gerektiğini söyler. Demirsoy kendini biyolojik faşist olarak tanımlar ve şöyle söyler.
Bana sorarsanız ben biyolojik faşistim. Anne karnında 4. ayında bu özellikleri gösteren kişileri dışarı almak lazım.
Görüldüğü gibi evrimciler, sakat bir bebeğin öldürülmesi gibi insanlık dışı bir fikre dayanak olarak doğayı göstermektedirler. Ancak doğayı ve hayvanların davranışlarını incelediğimizde, evrimcilerin yanıldıklarını, hayvanların bile bu fikirleri savunan insanlardan çok daha vicdanlı ve merhametli olduklarını görürüz. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler, hayvanların sakatlara nasıl sahip çıktıklarını gösteren önemli bir örnektir. Kenya düzlüklerinde sıcak bir yaz günü. Bölgenin tek fil sürüsü kendilerine yiyecek bulmak için günlük yürüyüşlerinden birisine çıkmış. Bu sürünün lideri, izlemekte olduğunuz dişi fildir. Sıcak bir yaz günü bu dişi fil yeni bir yavru dünyaya getirir. Henüz birkaç saat önce doğan bu sevimli yavru, annesinin yanından bir an olsun ayrılmaz. Ancak ortada büyük bir problem vardır. Yavru ayakta durmakta oldukça zorlanır. Çünkü ön ayaklarında oldukça ciddi bir rahatsızlık vardır. yavru filin ön ayakları içeri doğru kıvrıktır ve bu yüzden ayağa kalkamaz. Bölgede gözlem yapan araştırmacılar yavru filin kesin olarak öleceğini düşünürler. Ertesi gün anne fil sürüden ayrılır. Çünkü yavrusunun sağlık problemleri vardır ve sürüye artık daha fazla liderlik edemez. Sürünün yola devam etmesi ve yiyecek araması gerekmektedir. Sakat yavrunun sürüye yetişmesi imkansızdır. Büyük yavru hayatta kalmak istiyorsa sürüyle birlikte gitmek zorundadır. Ancak büyük bir çelişkiye düşer. Anne fil yavrusunu hortumuyla yerden kaldırmaya ve ayaklarının üzerinde durmasını sağlamaya çalışır. Sonunda büyük yavru pes eder ve yavaş yavaş sürüye geri dönmek için yürümeye başlar. Ancak büyük bir ikilem içindedir. Durup arkasına bakar. Anne fil hala yavruyu ayağa kaldırmaya ve ona yardım etmeye çalışmaktadır. Birden büyük yavru çığlıklar atarak annesinin ve sakat kardeşinin yanına koşar. Açlıktan ölmeyi göze alır ve bir daha annesinin ve sakat kardeşinin yanından ayrılmaz. Ertesi gün anne ve büyük yavru halen sakat yavrunun yanından ayrılmamıştır. Her adımda acı çeken yavru, sabırlı, fedakar ve şefkatli annesi ve kız kardeşi tarafından terk edilmez. Ve hala yavrunun ölümü kaçınılmaz gözükmektedir. Üçüncü günün sonunda mucizevi bir olay gerçekleşir. Yavrunun ayakları yavaş yavaş esneklik kazanmaya başlar. Annesinin gözetimi altında ayaklarının üzerinde doğrulmaya çalışır. Yorulmadan ve pes etmeden denemeye devam eder. Sonunda bir an içinde olsa ayağa kalkmayı başarır. Sonra tekrar dizlerinin üzerine çöker. Sonra bir defa daha dener. Ve dördüncü günün sonunda ayağa kalkmayı başarabilmektedir. Anne ve kardeş filin muhteşem sabrı, sevgileri ve bağlılıkları, yavru file hayatta kalmak için ihtiyacı olan zamanı ve desteği vermiştir. Kimi evrimciler, sakat bir bebeğin katledilmesini evrimsel bir zorunluluk olarak görürken, doğadaki hayvanlar sakat yavrularına şefkat ve fedakarlıkla sahip çıkmaktadırlar. Bu filmde izlediğimiz gerçekler göstermektedir ki doğa evrimcilerin iddia ettikleri gibi sadece çatışma ve mücadeleden ibaret değildir. Canlıların pek çoğu yine evrimcilerin iddia ettikleri gibi vahşi ve bencil davranmazlar. Aksine doğadaki birçok canlı fedakarlık gösterir. Yavrularını büyütebilmek için birçok zorluklara katlanır. Yavrularını korumak için her türlü tehlikeyi göze alır, kimi zaman kendi yaşamlarını dahi feda ederler. Çünkü canlılar, Darwinistlerin iddia ettikleri gibi tesadüfen var olmamışlardır. tüm bu canlıları Allah yaratmıştır. Ve onlara hiçbir şekilde açıklanamayacak olan şefkat, merhamet ve fedakarlık gibi duyguları ilham etmiştir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın ilminin ve kudretinin canlıları çepeçevre kuşattığı şöyle bildirilir. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.